Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda bugün niyetten, ihlastan bahsedeceğiz. Niyet ve ihlas. Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Niyet çok önemli demek ki. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Kişi neye niyet ettiyse onun karşılığını alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Burada hicret bir örnek olarak verilmiş. Yapılan diğer bütün ibadetler. Kim namazı Allah için kılıyorsa namaz sevabı alır. Ama kim gösteriş için kılıyorsa sevap alamadığı gibi günah da kazanır. Bunun gibi bütün amelleri bu şekilde saymak lazım. Kim işte hacca, umreye Allah için gidiyorsa onun sevabını alır. Kim işte gezmek için, hava atmak için, işte ben gidiyorum, gidebiliyorum demek için, nefsi için gidiyorsa onun günahını kazanır. Bütün amelleri, bütün hareketleri buraya dahil edebiliriz. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, hicret ediyor ama Allah için değil de bir dünya menfaati için, bir kadınla evlenmek için böyle bir maksatla yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Onun kazanacağı şey de belki sadece gidip ticaret yapmaktır, sadece gidip evlenmektir. Ondan başka bir kazancı olmaz. Onun için niyet her işimizde çok önemli. Niyetsiz bir adım atmayız zaten. İnsanın kalbinde devamlı niyet bulunur. Yani niyet illa özellikle bir niyet kurgulamak, bir niyet oluşturmak, dille de onu söylemek, böyle bir şeye gerek yok. Zaten insanın kalbinde otomatik olarak yaptığı işlerin çoğunun başında niyet vardır. Yani önce bir düşünce oluşur insan kafasında. Şöyle bir şey yapayım diye, bunu da şunun için yapayım diye. Kalbinde bir niyet oluşur. Ve onun peşinden o işi yapmaya koyulur insan. Ama dışarı insanlara bahsederken sebebini farklı açıklayabilir. İnsanların hoş göreceği şekilde, kendisini koruyacak şekilde falan. Ama kalbindeki asıl niyet, onu Allah bilir. Onu Allah'tan gizleyemez ama başka insanlardan gizleyebilir. Bazen insan kendisini de aldatabiliyor. İşte kalbinin derinliklerindeki niyet, yanlış bir niyet olduğu halde, işte illa da onu yapmak istiyor. Onu yapmak için kendi kendine bir kılıf buluyor. İşte onun nefsi ruhuna, kalbine karşı bir kılıf buluyor. Ya işte şöyle bir güzel hizmet olur, şöyle bir güzel sevap kazanırız, hayırlı bir iş olur diye kendisini de aldatır. Bu da çok olur, insanların kendisini aldatması. Ben böyle böyle yapıyorum ama bundan şöyle şöyle bir fayda elde ediyoruz. İşte böyle bir insandan istifade ediyor gibi insan öncelikle kendini kaldırması lazım. Kendisini atlattıktan sonra diğer insanları atlatmaya çalışması lazım. Böyle aldanan insan çok oluyor. Bu sebeple öncelikle niyetleri bir mercek altına almak gerekiyor. Niyetleri bir kontrol etmek gerekiyor. Bu konudaki benim niyetim nedir? Niyetleri sonra tahsih etmek gerekiyor. Tahsih-i niyet. Niyetleri bir tahsih etmek, düzeltmek gerekiyor. Ondan sonra yola çıkmak gerekiyor. Ondan sonra insanın niyeti güzel olursa sevabı da bol olur. Yaptığı iş de bereketli olur. Kazancı da daim ve bol olur kıymetli dinleyenler. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkar. Bir çöle geldiklerinde baştan sonra bütün ordu yere batırılır buyurmuştu. Böyle bir orduyu Allah Teala batıracak Kabe'ye ulaşmadan önce. Ben ya Resulallah, aralarında ticaret erbabı ve onlardan olmayan kimseler de varken nasıl hepsi birden yere batırılır diye sordum. Yani o zamanki bir ordu anlayışında bir ordu yola çıkar. Günlerce, haftalarca, aylarca yürür, dinlenir, konaklar falan, böyle bir sistem var. Ticaret erbabı da bir yerden bir yere gideceği zaman çoğunlukla yollarda korsanların, yol kesicilerin, eşkıyanın saldırısına uğrar, onların kadrine uğrar, malları ellerinden gider, canlarından olurlar. Bu tür sıkıntılardan korunmak için ya kalabalık bir kervan oluştururlar veya yanlarına bekçiler, askerler alırlar. Veya böyle bir yerden bir yere giden ordu varsa hazır, hemen o ordunun gölgesinde yanında onlar da katılırlar. O şekilde hedeflerine ulaşırlar. Maksatları ticarettir. Ordunun savaş ama onların maksadı ticaret. Hazreti Ayşe validemiz böyle bir anlayıştan hareketle, o zaman için öyle bir anlayış var. Şimdi bu ordu kıyamete yakın yola çıkmış olsa, belki onların yanında böyle o zamanki gibi bir ticaret erbabı, kafile falan olmayabilir. Ama farklı durumlar gelişebilir. Farklı niyetlerle o orduyla beraber giden insanlar olabilir. Yani buradaki asıl maksat nedir? Birinin niyeti farklı, birinin niyeti farklı. Kötü niyetli olan helak oldu. Peki yanındaki iyi niyetli olan, niyeti kötü olmayanın suçu ne? O da helak olursa. Soru bu aslında ama o zamanın şartlarına göre sorulmuş bir soru. Ya Resulallah, aralarında diyor ticaret erbabı ve onlarda olmayan, yani o ordunun niyetiyle Kabe'yi yıkmak niyetiyle gitmeyen kimseler de varken nasıl hepsi birden yere batırılır? Birisi kötü niyetli bir ordu Kabe'yi yıkmak için gidiyor ama yanındaki kafile ticaret için bir şehirden bir şehre gitmek için gidiyor. Onların öyle bir niyeti yok. Kötülük niyeti yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onların tamamı yere batırılır. Sonra her biri ahirette niyetine göre diriltilir buyurdu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri bil maruf nehyi anil münkeri çok sık tavsiye ediyor. Yani iyilikleri, güzellikleri insanlara anlatın, yanlışları düzeltin diye. Ama bugün maalesef hiçbir insan hiçbir yanlışa müdahale edemiyor, söyleyemiyor. İnsanlar konuşturmuyorlar bile. Kimse kendisine söz kondurmuyor. Yani şu yaptığın iş yanlıştır, şöyle yapın desen hemen işte kıyafetime karışma, hayatıma karışma, anlayışıma karışma, düşünceme karışma diye insanlar hemen kıyameti koparıyorlar. Ama bu da gerekli bir şey. Peygamber Efendimiz diyor ki siz diyor bu işi yapacaksınız. Ya emri bil maruf nehyi anil münker yaparsınız veya diyor öyle yapmazsanız günahlar çoğalır. Çünkü insanlar uyarmazsan gittikçe kötüye gidiyor. Gittikçe günahlar artıyor, çoğalıyor. Günahlar çoğalınca diyor başına o toplumun bir bela gelir. O bela gelince de diyor iyi kötü ayırmaz. Hepsini birden oradakilerin yok eder. Hepsi birden o sıkıntıya düşer. Artık o bela geldiği zaman insanların aklı başına gelir. İşte dua etmeye başlarlar. Allah'a ibadete başlarlar. İşte vazifelerini yapalım. Tam bu şimdiye kadar yapmadık ama bundan sonra yapmaya çalışalım derler ama iş işten geçmiştir artık. Mühlet bitmiştir. Duaları kabul edilmez deniyor hadis-i şerifte. Bu sebeple işte onlar iyi niyetli insanlar, niyetleri kötü değil veya günahlara girmiyorlar. Kendilerini koruyorlar ama diğerlerine de yardım etmiyorlar. Diğerlerini uyarmıyorlar. Günaha girenleri uyarmıyorlar. Veyahut da kötülerin yanında bulunuyorlar. Ya uyarmak, düzeltmek veya yanlarından uzak durmak gerekiyor. Yoksa onlara gelen bela bunlara da gelir. Burada kervan ordunun yanında biliyor ki ordunun niyeti kötü ama onların yanında bulunuyor. Onları kalabalık gösteriyor. Onların sayısını artırıyor. Taraf onların tarafında gibi görünüyor. Dış görüntü de önemli. Dış görüntüyü böyle veriyor. Öyle olunca bela gelince beraber geliyor. Ama niyeti kötü olmadığı için de ahiretteki halleri onlardan farklı oluyor tabii ki. Ama yaptıkları yanlışın cezasını bu dünyada çekmiş oluyorlar. Bugün biz de yanlışları düzeltmezsek, toplumdaki ahlaksızlık alıp başını giderse, yanlış işler, İslam'a uymayan, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymayan işler, kılık, kıyafet, davranışlar, ortamlar, bunlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan bir şekilde çoğalırsa, gittikçe artarsa, biz de neme lazımcılık yapar, bir şey yapamazsak, düzeltemezsek eğer bir bela geldiğinde hepimize birden gelir, Allah korusun. Nitekim zaman zaman ikazlar, uyarılar geliyor. Şiddetli yağışlar, afetler oluyor. Ama bakıyorsunuz insanlar bunu hiç üzerine alamıyor. Diyor ki ya ne münasebet, işte bunlar tabiat olayları, hava durumuyla ilgili olaylar, meteorolojiyle ilgili olaylardır. Bunların hayat tarzımızla ilgisi yoktur. Bunu üzerine alamıyor insanlar. Hatta bu tarafını dikkat çeken insanlara da kızıyorlar. Halbuki bunun mutlaka bir ikaz olduğu açık ortada. Bir de diyorlar ki işte burada biz, burada daha kötü yerler var. Oraya ikaz gitmiyor da buraya niye geliyor? Halbuki her yerde var bu kötülükler. Belki büyük şehirlerde daha fazla, daha kalabalık, daha çok olduğu için onların sayısı da daha fazla. Onun için diğer yerlerden farkı yok. Neden oraya gelmedi de buraya geldi diyecek halimiz yok. Bu günahlara, yanlışlara müdahale edilmedikçe, onlara uyarılmadıkça, onlara doğrular anlatılmadıkça hep beraber insanlar zarar görmeye devam edeceklerdir. Bu hadis-i şeriften de o anlaşılıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Suretin, görünüşün, kılık kıyafetin, elbisen, yani kılık kıyafetin tabii ki Allah'ın emri olan örtünme kısmı değil, kalite, güzellik, değerli, pahalı olması, ucuz olması, o yönüyle elbisenin güzel olması, çirkin olması yönüyle Allah Teala ona bakmaz. Ama öbür taraftan örtülmesi gereken yerle örtülmüş mü, örtülmemiş mi, ona tabii ki Cenab-ı Hak ona göre bir kullarına sevap verir veya günah yazar. O ayrı, ilahi emirlerin olduğu nokta ayrı. Bu işte kıyafetin lüks olması, pahalı olması, güzel olması, gösterişli olması veya olmaması. O açıdan bakmaz Cenab-ı Hak. Malına da bakmaz. Malı çok mu az mı? Ama neye bakar? Kalbine bakar. Bu insan kalbi nasıl? Amelleri nasıl? Ona bakar. Yani insanlar tabii ki kıyafetlerimiz, Allah Teala kıyafetimize, suretimize bakmaz diye saçı başı dağınık, eski püskü gezecek değil tabii. Kirli paslı gezecek değil. Burada önemli olan hani değerli olup olmadığıdır. Yoksa insanlar tabii ki tertipli, düzenli olacak, saçı başı düzgün olacak, elbisesi temiz olacak. Ama imkanına göre olacak. Sade olur, yani ucuz olur ama temiz olur. O güzel bir şeydir ama dikkatsiz, dağınık olursa, nasıl olsa bu ucuz, pahalı değil diye dağınık, kirpas içerisinde olsa, o tabii ki kabul edilir, makbul bir şey değil. Burada Allah Teala sizin diyor, asıl önemli olan kalbinize, amelinize bakar. Amel de hep niyetle beraberdi zaten. Niyet de kalptedir. Onlar önemlidir. Niyet, o kalpte ihlas var mıdır? İhlasla mı yapılıyor değil mi? Bunların hepsi önemli hususlar kıymetli dinleyenler. Niyet ve ihlas dedik. Niyet nedir peki? Niyet azmetmek, kastetmek, kesin irade ve kalbin bir şeye karar verip o şeyin niçin yapıldığını bilmesi demektir. Yani niyet yapılan işten ne kastedildiğini ve hedefin ne olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla bütün fiil ve amellerin sıhhati niyete bağlıdır ve ona göre kıymet kazanır. Bir şeyin doğru olup olmaması, karlı olup olmaması, fayda getirip getirmemesi onun ondaki niyetle alakalıdır. Niyet kalp ve düşünce ile alakalı bir husus olduğundan onu ayrıca dille söylemek şart değildir. Niyet kalbin bir ameldir. Dille sadece dışarı onu ızhar etmiş olursun ama bu şart değildir. Ancak dil bir şeye niyet edildiğini bildirirken kalp ona eşlik etmezse niyet makbul olmaz. Yani dil sadece dil söylerse, kalpte olmazsa o niyet zaten niyet kabul edilmiyor. O bir belki yalan sayılıyor. Dilin bir yalanı, bir nifak kabul ediliyor. Allah Teala kalplerin en gizli duygularını dahi bildiğinden, alimin bir zati sudur. Allah Teala kalplerin en gizli, gizlinin de gizlisini, ya'lemu sirra ve ahfa, sırrı gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de bilir Cenab-ı Hak. Bunları bildiğinden niyet konusu batıl peşinde koşan, başkasına zarar vermek ve hile yollarını sapmak isteyen kimselerin mazeret kapılarını kapatmıştır. Yani dışa göre hüküm olsaydı insanlar, kötü niyetli insanlar kurtuluş yolu bulabilirlerdi ama niyetten iş bağlanınca hiç kimsenin kurtuluşu yok. Dışta, zahirde insanlar aldatıyor gibi görünebilir, kendisini aldatıyor gibi görünebilir. Ancak Cenab-ı Hak onları biliyor, niyetleri biliyor. Sonunda o yakalanacaktır, yakıyı ele verecektir. Dolayısıyla herkes niyetine sahip olmalı ve kimseyi aldatamayacağını bilmelidir. Aldatıyorum zanneder, kendisi aldanır insan. Dünyada aldatır belki, gerçekten aldatır ama halbuki hakikatte aldanıyordur. Gerçek hayat, ebedi hayatta aldanış içerisindedir. Niyet o kadar mühimdir ki bu sayede adetler ibadet haline dönüşürken Bazen de ibadetler adet haline gelir. En kıymetli, en güzel hareketler, ibadetler adete dönüşür. Değersiz bir şeye dönüşür. Hatta günaha dönüşür niyetle. Diğer taraftan da niyet sayesinde adetler, normal işler, nötr işler, sevabı günah olmayan işler de sevap haline gelir. Mesela mesleğini icra eden bir mümin helalinden kazanarak ailesinin maişetini temin etmeyi ve onları İslami terbiye ile yetiştirmeyi düşünürse aynı zamanda ibadet sevabı alır. Yemek yiyen kimse sağlığını muhafaza ederek ibadet hayatını devam ettirmeyi hedeflerse o da niyetine göre sevap kazanır. Böyle güzel niyetlerle hareket eden insanlar aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş olurlar. Ama şu yemeği yiyeyim de güçleneyim, işte vurduğumu devireyim, şöyle insanlara zarar vereyim. O niyetle yerse o yemekten de günah kazanır. Ama hiçbir niyet olmadan yerse o zaman ne sevap ne günah. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünya kazancını isteyene de dünyalık veririz ama onun ahirette bir nasibi olmaz. Niyete göre sadece dünya isteyene dünyayı diyor istediğimize veririz, istediğimize vermeyiz. O da Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şey ama ahiretten bir nasibi olmaz. Ahireti istiyorsa ona hem ahireti hem dünyayı Cenab-ı Hak vereceğini ifade ediyor. Yani her kim din adına yaptığı ameli sırf sevap kazanmak için yaparsa Allah onun karşılığını ahirette kat kat fazlasıyla vereceği gibi dünyada da lütuflarda bulunur ve rızkına bereket ihsan eder. Hatta Allah'ın bahşettiği bu rızık da Allah rızası istikametine kullanıldığı müddetçe ahiret kazancına dönüşür. Kâr üstüne kâr oluyor. Sadece dünyayı isteyen kimse ise ahirette bir şey elde edemediği gibi dünyadan da ancak nasibi kadar alır. Nasibi neyse yoksa o da gelmeyebilir. Bu durum aynı fiilin farklı niyetlere göre nasıl hüküm ve değer kazandığını gösteriyor kıymetli dinleyenler. Aynı iş niyete göre değişik neticeler veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya bazı misaller vermiş ve şöyle buyurmuşlar. Size bir söz söyleyeceğim, onu iyi ezberleyiniz. Dünyada insanlar dört hal üzere bulunur. Dört gruptur insanlar. Bir kul vardır, Allah ona mal ve ilim vermiştir. Kul malı ve ilmi hususunda Allah'tan korkar da bunları infak eder. Bunların hakkını verir. Sıla-i rahimde bulunur. Yani akrabalarıyla iyi geçinir. Onlara ikramda bulunur, iyilik eder. Davet eder, hediyeler verir. Ve malıyla ilminde Allah'ın hakkı olduğunu bilir. Malında Allah'ın hakkı vardır. Zekatı, sadakası. İlminde Allah'ın hakkı vardır. İlmini yayması, neşretmesi. Bunu bilir ve onları öder. İşte bu kul en faziletli bir makamdadır. Yani malını, ilmini Allah'ın rızası istikametine kullanan, hakkını veren kul en iyi kuldur. Birinci grup. İkinci grup. Bir kul vardır. Allah ona ilim vermiş, mal vermemiştir. İlmi var, malı yok. Ancak bu kulun niyeti sadıktır. Niyeti güzel. İçinden malım olsaydı falan kişi gibi hayır yapardım diye geçirir. Şu zengin Müslüman ne güzel hayırlar yapıyor. Ben de onun gibi hayır yapardım malım olsaydı der. İlmiyle meşgul olur ama malı olmadığı için o mal tarafını yapamayabilir. İşte bu kimse niyet ettiği şeyi yapmış kabul edilir ve hayır sahibi gibi ecir kazanır. İkisi eşit duruma geliyor. Birisinin ilmi ve malı var. İkisini de yerinde kullanıyor. En iyi kul bu. Diğerinin ilmi var, malı yok ama diyor ki malım olsa ben de şu insan gibi güzel işler yaparım diyor. Niyeti var, güzel bir niyeti var. O da o ecri alıyor. Üçüncü grup bir kul vardır. Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malı var, ilmi yok. O da cahilce davranarak malını nefsani arzular istikametinde kullanır. Mal benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım diyerek saçar savurur, israf eder, hakkını vermez, zekatını vermez. Yanlış işlerde kullanır. Mal kazanma ve sarf etme hususunda Rabbinden korkmaz. Allah'ın hakkını düşünmez. Akrabasını görüp gözetmez. Malında Allah'ın hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. En kötü. Üçüncü grup en kötü grup. Dördüncü bir grup insanlardan bir kul vardır. Allah ona ne ilim vermiş ne de mal. Ne ilim var ne malı var. Lakin yukarıda bahsi geçen kötü kimseye özenip o mal sahibi sadece ilmi olmayıp malı olan, malını kötü kullanan kimseyi görüyor. Adam ne güzel yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor.
benim de olsa ben de öyle yapardım. Helal olsun gibi böyle özeniyor, ağzı sulanıyor. Eğer malım olsaydı falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım diyor. En büyük enayilik bedavadan günah kazanmak. Bu da niyetiyle muamele görür. Özendiği günahkarla aynı seviyede vebal yüklenir. Malı olsa yapacak yani ama olmadığı için yapamıyor. Cahilliğinden en kötü insanın seviyesine düşüyor. Bu dördüncü gruptaki insanda. Ama bir durum var. Bir insan günaha niyetlenir. Sonra vazgeçer dönerse ona günah yazılmıyor. Hatta vazgeçtiği için bir sevap yazılıyor. Bu vazgeçmiyor. Bu olsa yaparım diyor ama olmadığı için yapmıyorum. Bunun niyeti doğru devam ediyor. Ama öbürkünün niyeti dönmüş. Niyeti dönüş yapıyor. U dönüş yapıyor. Mubah olan şeyler güzel niyetlerle ibadete dönüştüğü gibi bozuk niyetlerle yapılan ibadetler de insanı günaha sürükleyebilir. Mesela gösteriş veya dünyevi bir menfaat için yapılan ibadet ve hayırlar sahibi için ancak vebaldir. Gösteriş için yapılmış, riya, süm'a için. Diğer taraftan hayır yapma hususuna kalpten geçen samimi duygular başlı başına bir ibadettir. Samimi duygular, niyetler. İnsan aciz olduğundan kamil manada her hayrı işlemesi mümkün değildir. Malı yetmez, vakti yetmez ama niyetiyle şunları da yapabilsem, vakit bulsam da, imkan bulsam da şunları da yapabilsem diye pek çok hayır yapmış gibi olabilir. Bu durumda iyi niyet devreye girer ve insanoğluna büyük sevaplar kazandırabilir. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem samimi bir şekilde şehit olmayı isteyen kimsenin yatağında ölse bile şehitler zümresine dahil olacağını bildirmişlerdir. Samimi olarak şehitliği istiyor, şehit olamasa bile, yatağında ölse bile şehit sevabı kazanıyor. Horasan Melik ve kahramanlarından Amr bin Leys'in hali bu bahiste canlı bir misaldir. Amr bin Leys'i vefatından sonra salih bir zat rüyasında görüyor. Şu konuşma geçiyor aralarında. Allah sana nasıl muamele etti diyor. Allah beni affet diyor Amr bin Leys. Allah seni hangi amelin sebebiyle affetti? Bir gün diyor bir dağın zirvesine çıkmıştım. Yüksekten askerlerime bakınca sayılarının çokluğu hoşuma gitti. Keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydım da ona yardım edip destek olsaydım diye hissettim. Şöyle Bedir'e gitseydim, Uhud'da bulunsaydım diye ordumla. İşte bu niyet ve iştiyakıma karşılık Yüce Allah beni mağfiret etti. Kadı İyaz Şifa kitabında naklediyor. Yani belki bu komutan büyük fetihler yaptı, Müslümanlara hizmet etti falan ama bu güzel niyeti hepsinden daha üstün gelmiş. Bu hadise niyet ve ihlasın ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. Öte yandan iyi niyetli bir mümin kötülerle birlikte bulunarak onların çirkin hallerine iştirak etmekten şiddetle sakınmalıdır. Çünkü fenalıklar bulaşıcı hastalık gibi her tarafa yayılır. Ayrıca zalimlerin ve günahkarların yanında bulunmak onların sayısını fazla gösterir ve taraftarlarının artmasına yardım eder. Bir de iyi niyetli insanları kötülerle birlikte gören bazı insanlar kötülerin yaptığı çirkinliklerin doğru olduğunu zanneder. Bu insan diyor iyi bir insan burada demek ki bu yapılan işte düzgündür zanneder. Her ne kadar insanlar ahirette niyetlerine göre muamele görecekse de bu dünyada kötülerin başına gelen azap onlara yakın olan iyilere de sirayet eder. Nitekim biraz önce naklettiğimiz hadis-i şerifte ticaret yapmak için veya gidecekleri yere daha emniyetle ulaşmak maksadıyla yolda giden bir topluluğa katılan iyi insanların kötülerin çirkin niyetleri sebebiyle yerin dibine geçirileceği haber verilmektedir. İşte Kabe'yi yıkmak için giden ordunun yanında oldukları için iyi insanlar da batırılıyor yerin dibine. Bu hadisten anlaşıldığına göre bela ve musibetler sadece cürmü işleyen zalimlerin değil, aynı zamanda ona meyleden, ona meydan veren gafillerin de cezasıdır. Demek ki meydan vermek, kötülüklere meydan vermemek ve meyletmemek gerekiyor. Bunların içinde hiçbir kusuru olmayan acizlerin bulunması tabiidir. Böyle olmayan acizler de olabilir. Günah ve kusurları olmadığı halde başkaları yüzünden dünyada acı çeken böyle müminlere Allah Teala ahirette karşılıklarını fazlasıyla verecektir. Yani ihmali olmadığı halde onun da başına sıkıntı gelmiş olabilir. Çoğunluk toplumla beraber ama ahirette onun hali daha farklı olur. O bu cezadan, bu dünyadaki beladan dolayı büyük bir makam elde eder. Büyük bir sevap kazanır. Yine Cenab-ı Hakk'ın İnsanların suretine, malına değil de kalbine ve amellerine baktığını bildiren hadis-i şeriften bahsetmiştik. Bu hadisin verdiği ölçü ihlasın ehemmiyetini gösteriyor. Bununla birlikte aynı zamanda bizim için çok mühim bir hayat düsturu aynı zamanda. Buna göre Allah'ın kullarına muamele ederken görünüşlerine, sözlerine ve mallarına bakmamalı, niyetlerine ve amellerine göre davranmalıdır. İnsanların kalbine göre hareket etmeli. Çünkü her şeyin merkezinde kalp vardır. Hani ye kürküm ye hesabı değil de kıyafetine, malına, işte mevkiine, makamına değil, kalbine, adamlığına, kaç paralık adam, ona göre hareket etmek. Kalp saf ve temiz olmadıktan sonra dış görünüşün ve dünya nimetlerine hiçbir kıymeti yoktur. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor: sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih ameller işleyenlerin durumu başkadır. Mal evlat değil, salih amel. Onlara yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat verilecektir. Salih amellerin mükafatı kat kat. Onlar cennetin yüksek köşklerinde emniyet ve huzur içinde olacaklardır. Bu konuda Nebi Ekrem Efendimiz'in şu ikazlarına dikkat etmek de gerekiyor. Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin ehemmiyet vermediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. İnsanlar değer vermiyor ama Allah katında değerli bir insan. Bunu da dıştan bakışınca anlayamıyorsun, göremiyorsun. Onun için insanlara karşı daha dikkatli muamele etmek gerekiyor. Netice itibariyle kulların zahirlerine değil, gönüllerine ve niyetlerine bakmalı. Kendimiz için de Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etmeliyiz: Allah'ım niyetlerimizi rızayı şerifinle telif buyur. Amin. Allah'ım niyetlerimizi rızayı şerifinle telif buyur. Yani niyetlerimiz senin rızana uygun olsun hep. Hep senin razı olacağın şeyler niyetimiz olsun. Onları hayal edelim, onları düşleyelim, onları planlayalım. Onların sevabını kazanalım diye. Kıymetli dinleyenler, burada programımıza son veriyoruz. İnşallah gelecek programda görüşmek üzere.